Ayrım 18, sayfa 206. Calligan dedi Brand. Nerede gördün? Tuvalette, çiş yaparken. Oğuz'un kahkahalarından birini attı Abdi Bey. Aferin Mehmet Ali, manşeti kurtardın dedi. Gece yarısı Milliyet'in birinci sayfa kalıbı söküldü ve 30 Temmuz'un gazetesi tuvaletten gelen yeni manşetle çıktı. Calligan'ın Türk ve Yunan bakanlarından isteği. Ya anlaşın ya dağılalım. Pisuar başında alınan istihbarat habere şöyle yansımıştı. Anlaşmaya varılmaması üzerine İngiltere çalışmaların uzamasının büyük zararlara neden olabileceğini belirtmiş. Türkiye ve Yunanistan'a sözlü bir ultimatum vererek bu sabaha kadar anlaşmaya varılmazsa konferansın dağılacağını bildirmiştir. Nitekim ertesi gün çekilme maddesinde anlaşma sağlanınca Cenevre Deklarasyonu imzalandı. Cenevre görüşmelerinin birinci turu bitip de müzakereciler dağılırken Türk gazeteciler Türk heyetinin peşine takıldı. Brand aykırı olanı yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Mavros'a gitti. Sayın Bakan, beni de uçağınızla Atina'ya götürür müsünüz diye sordu. Mavros'tan memnuniyetle dostum, hadi gel cevabını aldı. İşte fark yaratmıştı. Yine ilk müjdeyi İpekçi'ye verdi. Aman hemen mesajını aldı. Uçağa daldı. Bu kez Atina'dan bildiriyordu ve Mavros'un ateş kesilmezse Cenevre'ye nasıl giderim sözünü duyuruyordu. Her haberiyle manşet oluyor, gazetecilik yıldızı parladıkça parlıyordu. Kıbrıs kriziyle önünde geniş bir alan açılmıştı. O da bütün enerjisi, müteşebbisliği, yeteneğiyle o alanı doldurmuştu. Dönemin tekrar çalışkanlık faslına. Kıbrıs krizi sürecinde yaşananlar ve habercilikteki başarısı Mehmet Ali Brand'ı baştan sona yaşadıklarını bir kitapta toplama fikrine itti. Aslında fikir Cemre'ye aitti. Nasıl olsa konferans boyunca notlar almış, hemen hemen krizin bütün taraflarıyla görüşmeler yapmış, haberler yazmıştı. Şimdi bunları bir araya getirse iyi olmaz mıydı? İşkolik Brand günden hazırdı. Hemen üstüne atladı bu fikri. Cemre Kuşadası'ndayken o tatile gitmeyip yaşananların perde arkasını öğrenmek üzere yeniden yollara düştü. Ecevit'le derinlemesine bir mülakat yaptı. Kıbrıs'a geçti. Makarios'la konuştu. Savaş sırasında bombalanan Kocatepe muhbirinin komutanı Güvenerkaya Brüksel'e tayin olmuştu. Kocatepe'nin batırılışı Türk basınına haber olmuş ancak yanlışlıkla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca vurulduğu söylenmemiş sır olarak kalmıştı. Brand yıllar önce Brüksel'de tanıştığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan'a gitti. Erkaya'ya bu trajik hatayı anlattırmak için izin istedi. Oramiral Kayacan zaten havacılara sinirliydi. Konuşun, anlatsın, öbürleri de net ne halt ettiklerini anlasınlar dedi. Brand hemen Brüksel'e döndü. Erkaya'yı evine davet etti. Birlikte yemek yediler. İki şişe şarap içtiler. Sonra Brand defterini açtı. Erkaya'nın anlattıklarını yazmaya başladı. Dinledikçe yazdıkça dehşete kaplıyordu. Kocatepe'nin nasıl bir ani hava taarruzuyla uyarısız bombalandığını, durumun nasıl Ankara'ya bildirildiğini, Ankara'nın nasıl bir Yunan gemisi vurmuş olmanın sevincini yaşadığını, o arada nasıl Kocatepe'deki yangın başladığını, gemiyi terk kararını nasıl aldıklarını, onlar terk ettikten sonra geminin cephaneliğinin patlamasıyla Akdeniz'in nasıl mahşer yerine döndüğünü, Erkaya'nın sürüklenen bir salın üzerinden gemisinin batışını izlerken nasıl ağladığını, Genelkurmay'ın bir Yunan konvoyunun Türk Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğuna dair açıklamasını, aynı sıralarda Kocatepe mürettebatının Libya, İsrail, İngiliz gemileri tarafından denizden toplanışını, bu korkunç hatanın bedelinin 54 şehit olmasını, bu sırrın uzun süre herkesten saklanmasını, basının bildiği halde tek satır yazmamasını, olayın soruşturulmadan kapatılmasını, Erkaya anlatırken hatırlıyor, adeta yeniden yaşıyor, gözyaşlarını tutamıyordu. O arada bir büyük konyak bitirmişlerdi. Sabah saat 4'te röportaj bittiğinde onlar da bitmişti. Bu kadar önemli bir olayın bir yıl boyunca gizli kaldığına inanamıyordu Brand. Hükümet, ordu ve basın adeta bir gönüllülük anlaşmasıyla bunun aile arasında bir sır olarak kalmasını tercih etmiş, üstünü örtmüş ve bu konudan kamuoyuna hiç bahsetmemişlerdi. İşte bir yıl sonra şimdi açıklamanın zamanı gelmişti. Brand o kış ilk kitabını yazmak için kapandı. Batılı bir gazeteci gibi mümkün olduğunca tarafsız kalmaya çabalayarak, ordunun başarıları kadar hatalarını da kaleme alarak konunun her aktörüne eşit mesafede durarak yazmaya çalıştı. 500 sayfalık 30 sıcak günü bitirince NATO delegasyonundaki görevli Hayri Bey'e gidip fotokopisini çekmesini istedi. O arada okursanız çok sevinirim dedi. Kitabı ilk okuyan Hayri Bey oldu. Sabah aradı. Gece başladım soluk sokuyup sabah 5'te bitirdim dedi. Heyecandan uyku tutmadığını söyledi. Brand sevinçle içinde Cemre'ye okuttu kitabı. O da beğenince hemen attı İpekçi'ye koştu. İpek de çok beğendi. Bunun önemli bölümlerini Kıbrıs Savaşı'nın yıl dönümünde Milliyet'e yazı dizisi yapmaya önerdi. Hemen duyurular hazırlandı. Yazı dizisi anons edildi. Olayları etkileyenler bir tek gazeteciyle konuştu denildi. O gazeteci hem çok heyecanlı hem de biraz kaygılıydı. Gazete yöneticilerine ve avukatlarına göre Avrupa'nın başkentinden Brüksel'den son derece normal bir gazetecilik faaliyeti gibi görünen şey Türkiye'nin başkentinden Ankara'dan vatana ihanet gibi algılanabilirdi. Brand'ın derin bir tabuyla tanıştığı anda bu. O bir süredir olaylara Brüksel kriterleriyle batıdan ve batılı bir zihniyetle baktığı için tabuları anlamakta zorlanıyordu. Bu yaklaşım farkı hayatı boyunca yakasını bırakmayacaktı. herkesin kahramanlıklarını anlattığı bir ordunun aslında savaşta çok büyük fiyaskoya imza atıp kendi gemisini batırdığını yazmak, ona göre iyi bir araştırmacı gazetecilik örneğiydi. Bu kamuoyunun bilgilendirilmesi, ordunun kendine çeki düzen vermesi açısından da önemliydi. Ama gazetenin avukatları, ülkede sıkı yönetim olduğunu, bu koşullar altında bu haberi vererek ciddi risk aldığını başına iş acılarına söylüyordu. Sıkı yönetim gazeteyi toplatıp kendisine tutuklayabilirdi. Bir an tedirgin oldu. Bülent Ulusu'yu aradı. Onu Brüksel'den tanırdı. Mutedil yaklaşımıyla tanınan, nikahında da bulunan medeni bir Bahriyeliydi Ulusu. Yeni oraminer olmuştu. Yüksek askeri şuraya girmişti. Bülent kitaptan bazı bölümleri ona gösterdi. Ulusu gözünü korkutup Bülent'i vazgeçirmeye çalıştı. Oysa ortada ne bir devlet sırrı ne de buna ilişkin bir yasak kararı vardı. Sadece bir ihtimalden korkuyorlardı. İpekçiyle konuştu Bülent. Abdi Bey rahattı. Dava açarlarsa gazeteyi açarlar. Sen biletini al. Kaçmaya hazır ol. Bir şey olursa bir süre gelmezsin dedi. Gece gazetenin taşra baskısı genelkurmaya da gidiyordu. Onlar müdahale gerektiren bir durum olursa gece yarısı Ankara büroyu arardı. Bülent savunmasını hazırlamıştı bile. Deniz kuvvetleri komutanıyla konuşup izin istediğini, bilgileri onun müsaadesiyle geminin komutanından aldığını söyleyecekti ama ne olur ne olmaz diye o bölümün yayınlanacağı gece saat 2.30'da Roma'ya kalkan bir uçakla yerini ayırmıştı. 20 Temmuz sabahı heyecanla gazeteyi eline aldı. Sağ manşette 30 sıcak gün başlığı altında Ecevit'in Amerikalı arabulucu Sisko'ya söylediği bir söz vardı. Mr. Sisko, çok geç kaldınız. Yazı dizisi büyük merak uyandırmış, gazetenin tirajını arttırmış, her tarafta konuşulmasını sağlamıştı. Bülent kutlamaları kabul ediyor ama bir yandan da Kocatepe bölümüne girince ne tepki alacağını merak ediyordu. Kocatepe'nin anlatıldığı bölüm 27 Temmuz günü dizinin 8. bölümünde basıldı. Gazetenin 6. sayfasında dizinin yayınlandığı bölümün o günkü manşetine Kocatepe nasıl battı sorusu yerleştirilmişti. Olay tüm ayrıntıları ve olanca dramatikliğiyle anlatılmıştı. Kroküler ve fotoğraflar da kullanılmıştı ama çok önemli bir haber olmasına rağmen ve bir yıldır kamuoyundan gizlenen tarihi bir sırrı ifşa ettiği halde muhtemelen göreceği tepkinin endişesiyle anonsu birinci sayfadan yapılmamıştı. Bülent da yine muhtemelen gazete avukatlarının yönlendirmesiyle ve kendini güvenceye alma gayesiyle skandalı anlatan satırlarının sonuna bu araştırmayı neden yaptığına dair savunma niteliğinde cümleler yerleştirmişti. Bir ülkenin başarılarının yanında bu tip olaylar hiç önemli değildir. İşte bu noktadan hareket ederek doğrunun bilinmesi için Kocatepe tarihsizliğini sorumluluk içinde araştırdım. Türk kamuoyuna fısıltı halinde ortada dolaşan söylentilerin gerçek yönünü göstermek, kişileri vurabilmek amacıyla bu olayın istismar edilmesini önlemek için inceledim. 26 Temmuz gecesi bu satırlar matbaada basılırken Bülent elinde Roma biletiyle Eşiköy Havalimanı'nda bekliyordu. Gece yarısı oldu, taşra basıldı. Genelkurmay'a gittim. Hiç ses çıkmadı. Büroya telefon etti. Şimdilik bir tepki yok ama bu senin yırttığın anlamına gelmez dediler. Bülent yine de biletini iptal edip geri döndü. Böylece Türk kamuoyu Kıbrıs'a kendi hava kuvvetlerinin, kendi deniz kuvvetlerine ait bir gemiyi yanlışlıkla batırdığını, ancak olaydan bir yıl sonra 27 Temmuz 1975 günü Bülent'in imzasını taşıyan satırlardan öğrenildi. İşin ilginç yanı bu kadar önemli bir haber üzerine ne ertesi gün Milliyet'te ne de diğer gazetelerde bir değerlendirme, yorum da tartışmada oldu. Basın, asker ve hükümet savaşta olduğu gibi haber patladıktan sonra susmayı ve skandalı görmezden gelmeyi tercih etti. Genelkurmay Başkanı'nın Bülent için bu adamı bacaklarından asmak gerek diye tepki gösterdiği haberi geldi ama resmi bir tepki gelmedi. Genelkurmay haberden 6 ay sonra 1976 başında bir soruşturma başlatmak zorunda kaldı. O raporda da olayda kimsenin suçu yoktur, kaza iletişimsizlikten kaynaklanmıştır diye yazıldı, konu kapandı. Ama o krizde Mehmet Ali Bülent adı gazetecilik başarısıyla okurların ve meslektaşlarının tabu konulara el atmasıyla da Genelkurmay'ın aklına kazındı. Bunun etkisini daha sonra görecekti. Kıbrıs krizindeki performansıyla çıtayı yükseltip uluslararası arenanın etkili bir gazeteci pozisyonuna yükselmişti. Yazı dizisinin ardından 30 sıcak gün kitap olarak yayınlandı. Bu bir andın ilk kitabı, ilerideki belgesel kariyerin de ilk adımıydı. Kitabın kapağında beyaz kanatlı bir nilüfer vardı. 30 sıcak günün 5000'lik ilk baskısı birkaç saat içinde tükendi. 25 baskı daha yaptı. Ama kitabı asıl anlamlı kılan Mehmet Ali'nin birinci sayfada yazdığı ithaftı. Sevgili mürüvvetçiğimin anısına. Annesi görememişti ama başarmıştı işte. Resim. Mehmet Ali Bülent'in 30 Sıcak Gün adlı kitabının ön kapak yüzünü görüyoruz. Kapakta bir asker ve bir patlayan bir bombanın ardından yükselen dumanlar var. Yan tarafta da sipere yatmış bir asker görüntüsü var. Bölüm 16. Umur. 1976 yılının 9 Aralık günü Mehmet Ali Bülent yolun yarısını geçti. 35 yaşına girdi. Bazıları yolu yaraladı mı dönüp geriye bakar. Yaşanmış yılların bir muhasebesini yapar. Bülent onlardan biri değildi. O geriye hiç dönmeyip hep ileri bakanlardandı. Ustası Abdi İpekçi'nin tavsiyesine uyup yediği golleri hesaplamak yerine gol atmanın peşinde koşanlardan. Bülent adına bugün biz o muhasebeyi yapsak 70'lerin ortalarında onun hayatının ilk yarısında yarısına dönüp baksak göreceğimiz talihsiz başlayıp ıstıraplarla sürmüş bir hayata tutunma çabası olur. İlk yarının çoğu teninin ve canının yandığı, madden manen yaralandığı, kımıldamadan yattığı, arkadaşlarınca dışlandığı, ayakta kalmakta zorlandığı senelerdir. Ama bir an başta kendisine pek hoyrat davranmış bu hayata önce kendini sevdirip sonra onun dizginlerini eline almayı ve onun efendisi olmayı bilmiştir. İçine düştüğü koşulları zorlayıp kendi tırmanışını basamak basamak inşa edebilmiştir. Galatasaray onun tutunduğu ilk daldı. Vehbi Koç'la hayatının şansını yakaladı. Milliyete girerek bir başka sınıfa atladı. Cemile'yle tanışarak, Brüksel'e yerleşerek, tutkuyla çalışarak sonu zirvede bitecek bir kariyerin merdiveninin basamaklarını tırmandı. Ama daha çok çıkılacak basamak vardı. 1970'lerin ortalarında nihayet rahata ve refaha kavuşmuştu. Şimdi hayatının en güzel dönemi başlıyordu. Kıbrıs krizindeki başarıları sayesinde zam almış, maaşı 1500 dolara çıkmıştı. İktisadi Kalkınma Vakfı'da rapor başına verdiği parayı arttırmıştı. O arada Batı basını tarafında da keşfedilmişti. BBC, DW, WDR gibi önemli radyo istasyonları Türkiye ile ilgili konularda ondan haber ve görüş almaya başlamıştı. Artık nerede bir uluslararası kriz, konferans, toplantı olursa orada boy gösteriyor, Türkiye'ye, dünyayı, dünyaya Türkiye'yi anlatıyordu. Haber verdiği radyolardan da maaşının yarısı kadar para kazanıyordu. Küçük defterine borçları ve alacakları yazıp gelir gider dengesi hesabı yapma çağı bitmişti. Kredi sisteminden yararlanmaya nihayet cesaret edip bir araba edindiler. Daha geniş, yüksek tavanlı bir apartman dairesine geçtiler. Bir an tavan arasındaki hizmetli odasını kendisine büro yaptı. Telex oraya taşıdı. O katta kalorifer olmadığı için elektrik sobası ısınıyordu ama şikayetçi değildi. Mutfakta çalışmaktan kurtulmuş, nihayet rahat yazabileceği bir ortama kavuşmuştu. Her sabah disiplin içinde kravatını takıp ceketini giyiyor, işe gider gibi üst kattaki bürosuna çıkıyor, orada gün boyu eksilmeyen bir tempo ile yazıyor, küçük penceresinden gökyüzüne baktıkça mutlu oluyordu. 1976, 1977, 1978 yıllarında Gazeteciler Cemiyeti'nin birincilik ödülü hep onun oldu. Bu arada Cemile'nin de işleri yoluna girmişti. Annesi uzun ve sancılı bir sürecin sonunda nihayet boşanmış, Türkiye'den yansıyan sıkıntılar azalmıştı. NATO'daki maaşı da artmıştı ama o arşivden çıkıp siyasi direktörlükte birikimini daha iyi kullanabileceği bir görevde çalışmak istiyordu. Abdi İpekçi onun bu talebini Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çayengil iletmiş, aracı olmuş ve gayet diplomatik dille yazılmış bir mektupla iş değil, adalet istedi. 8 Temmuz 1976 Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Bakanı Ankara. Sayın İhsan Sabri Beyefendi, kendisini çok yakından tanıdığım Cemre Birant, NATO'da siyasi direktörlükte bir göreve, Dışişleri Bakanlığı tarafından aday gösterilme arzusundan bana söz etti. Cemre'nin kabiliyet, tecrübe ve vasıflarına güvenim vardır. İngilizce ve Fransızca'yı gayet iyi bilir. Ayrıca tahsil hayatında da büyük başarı göstermiştir. Bugüne kadar çalıştığı işlerde takdir görmüştür. Sizden ricam, aday gösterilme konusunda Cemre'ye diğer adaylarla eşit şans tanımanızdır. Anladığım kadarıyla Cemre'nin bu hususta bazı endişeleri var. Bakanlığınızın böyle bir haksızlık yapmayacağına, sizin buna izin vermeyeceğinize eminim. Saygılarımla. Abdi İpekçi. Bu talep o gün gerçekleşmedi. Cemre 7 yıl arşivde çalıştıktan sonra istediği işe kavuşabildi. NATO Enformasyon Dairesi'nde Türkiye masasının başına geçti. Zor günleri dayanışma içinde birlikte aşmışlardı. Şimdi tadını çıkarma zamanıydı. Hayat boyu eksik etmeyecekleri bir zevk o dönem başladı. Seyahat. Tarih ve coğrafya ilgisiyle tanınan Cemre 2 günlük, haftalık ya da yazlık tatil planları yapıyordu. Her fırsatta Belçika dışına kaçıyorlardı. Bu tatil bazen hafta sonu arabaya atlayıp Kansas'a gitmek oluyor. Bazen çevre ülkelerde müzeye dönüşmüş Nazi kamplarını geziliyor. Yazları bir an işkolikliğine ara verince de Kuşadası Kısmet Otel'e gidiliyor veya Mavi Yolculuğa çıkılıyordu. Yine hayat boyu sürecek kimi dostlukları da o dönem Brüksel'de ve Mavi Yolculuklar'da edindiler. O dönem NATO'da uluslararası memur olan Volkan Vural onlardan biriydi. Parlak bir diplomat olan Murat Sungar bir başkası. Birant bu tatillerde hem eşi sayesinde gezme kültürünü geliştiriyor, hem diplomat yol arkadaşlarına bitmez tükenmez bir iştahla sorduğu sorular sayesinde dış politika konularına hakimiyet kazanıyordu. İşte o dönemde ve o gezilerde Mehmet Ali Cemre de çocuk sahibi olma fikri yaşardı. Geçim derdi bitmiş, yerleşik düzene geçilmişti. Artık bir bebeğin vaktiydi. Hemen olur sanıyorlardı, lakin ne kadar deneseler de olmadı. Tavsiye üzerine Köln'e bir doktora gittiler. İsmet Turan'la her ikisinde muayene ettikten sonra sorunun bir an spermlerinde olduğunu saptadı. Çocukluk döneminde bacağındaki yaranın kapanması için uygulanan yoğun radyasyon tedavisi kasıklarına konulan kurşun plakalara rağmen testlerini etkilemiş, spermlerini öldürmüştü. Çocukların olabilmesi milyonda bir ihtimaldi. Yine de bir ilaç tedavisi uygulandı. Denemeler devam etti ve deniz kenarında tatil yaptıkları yağmurlu bir günde test pozitif sonuç verdi. Doktora koştular. Allah sizi seviyormuş dedi doktor. Şans perisi yine değneğini değdirmiş ve 10 milyonda birlik ihtimal gerçek olmuştu. İkisi de sevinçten uçuyordu. Cemre ilk iş olarak Gogoş'u Brüksel'e aldırttı. Gogoş ona anneannesinin mirasıydı. Anne babası Sudan'dan Osmanlı topraklarına köle olarak gelmiş, Cumhuriyet'ten sonra babası postacı olunca aile geçim sıkıntısı içine düşmüştü. Gogoş onlara maddi destek vermek için 14 yaşındayken dönemin önde gelen ailelerinden Garanların İstanbul Dizdariye'deki evine orta kat hizmetlisi olarak girmişti. Zamanla bu güleç yüzlü sempatik kadın ailenin çocuklarının dadısı, bakıcısı ve giderek ayrılmaz parçası olmuştu. Gerçekte Hayriye İyicil olan adının unutulmasını da bebekken onun adını söylemeyi başaramayıp kısaca Gogoş diyen Cemile Garan'a borçluydu. Gogoş önce Cemile'yi sonra Cemile'yi büyütmüş, Ali'ye Ömer'e kol kanat gelmişti. Şimdi üçüncü kuşağı büyütmek için işbaşı yapıyordu. O günden sonra Birantlar nereye gitse o da yanlarında olacak, ailenin vazgeçilmez bir ferdine dönüşecekti. Ayrım sonu. Sayfa 210.